Ayrım 22.
Ayakları yüzüme çarptı ve at ileri doğru atıldı. İsmail yeniden kollarıma düşmüştü. Ben de uzun yıllardır binmedim diye itiraf ettim. En azından Pera'da başıma o korkunç olay geldiğinden bu yana. Ama bunu yüksek sesle söylemedim. Ata binmenin bana dayanılmaz acılar verip vermeyeceğini kim bilebilirdi? Genç haydut atını mahmuzlayıp yanıma gelmişti. Kılıcının ucuyla sırtımı dürttü. Yardım ister misin hadım dedi. İdare edebiliriz diye cevap verdim. Yüzümdeki korkuyu yalnızca hanımım görebiliyordu. Başıyla işaret etti. Benim için elinden geleni yapacaktı. Ata yan binme işini beceremeyecektik galiba. Birden İsmail'in böyle zarifliklere alışık bir Avrupalı kadın olmadığını hatırladım. Üstelik ayağındaki şalvarla bacaklarını rahatlıkla iki yana açabilirdi. İyidiş edildiği için azgın olmayan hayvan da bela çıkaracağı benzemiyordu. Beraber kaldıralım diye delikanlıya seslendim. İsmail'in bacakları iki yanda ata bindirdik. Ben de kaftanımın eteklerini toparladım ve atın yelesini okşadıktan sonra derin bir nefes alarak İsmail'in önüne oturdum. Hayvanın kemikli sırtı kasıklarımın arasındaki küçük kavanoza dayanıyordu. Acı için hazırdım ama bu olmadı. Genç adam hayretle omuzlarını silkti. Buruş buruş kıyafetime bakıp pos bıyıklarının altındaki ağzını büzdü ve bize diğerlerine katılmamız için işaret etti. Arkamdan önce bir büyük çatırtı, sonra da nara sesi geldi. Dönüp baktım. Eğer dizgine iyi yapışmasam at aksi yöne doğru atılıyordu. Arkamızdan bizim yeniçeriler geliyordu. Saldırıya geçmişlerdi. Şişko haydut şah damarından vurulmuştu ve yarasından sel gibi kan akıyordu. İsmail bana daha sıkı yapıştı ve yüzünü sırtıma gömdü. Sultanın adamlarının at sırtında ateş edemeyeceklerini biliyordum. Atın kontrolünü elimden kaçırmamalıydım. Ancak bu şekilde dengemizi tutturabilirdim. Yoksa ateş arasında kalmamız işten bile değildi. Arkamızdaki delikanlı hemen yaralı adama doğru yöneldi. Ama bu yerde debelenen arkadaşına yardım etmek için değildi. Sahipsiz kalan atın yularını kesip onu kendi terkisine bağladı. Yeniçerilere doğru meydan okurcasına bir ok attı. Oysa çoktan menzil dışına çıkmıştık. Bacaklarımı çizecek kadar yakınında olduğumuz çalılıklar bizi bir peçe gibi saklıyordu. Artık kurtarılma ümidimiz kalmamıştı. Birkaç dakika içinde bir başka dere yatağına indik. Dibinde ayak bileğimize kadar gelen bir su vardı. Kıvrım kıvrım akan bu derenin üzerinden defalarca geçtik. Sonra da geriye dönüp ilerledik ve yalçın kayalıklar arasındaki çok tehlikeli bir aralıktan geçtik. Yarım saat içinde bizi bir şahinin bile izleyemeyeceği bir noktaya ulaşmıştık. Murat ve avanesi eminim ki yer yarıldı ve biz içinde yok olduk sanıyorlardı. 44. Akşama doğru gri beyaz, katlanmış çuval bezi kıvrımlarına benzeyen, taşlarla kaplı, engebeli bir arazideki platoda daha yükseklere doğru hala at sürüyorduk. Bu kıvrımlardan birinin arasındaki daracık bir geçit bizi eşkıyanın inine ulaştırdı. Dikkatsiz bir terzi kadın tarafından kaybedilmiş iğne, elbiseyi giyene daima batar ama onu bulup çıkarmak da pek kolay bir iş değildir. Bizi de burada bulup dışarı çıkarmak olanaksız görünüyordu. Elbise kıvrımlarına benzeyen bu kaya kıvrımlarının arası dışarısı cehennem gibi sıcak olsa bile nemliydi. Buraya ulaşana kadar zaten birkaç kez yağmura yakalanmıştık ve elbiselerimiz bizi hasta edecek ölçüde ıslaktı. Küf kokulu rutubet atları da etkilemiş ve hayvanların tüyleri kirpi gibi diken diken olmuştu. Yeni bir sinsi yağmur daha gelirken artık durup dinleneceğimizi anladım. Güneşi görebildiğim anlarda yönümüzü saptamaya çalışıyordum. Ama bulutlar ve erkenden ortadan kaybolan gün ışığı bunu engellemişti. Artık tamamen kaybolmuş bir haldeydim. Kat ettiğimiz mesafenin uzunluğu da hepimizi perişan etmişti. Attan iner inmez her tarafım sızlamaya başlamıştı. 4 gün boyunca arabalarla yaptığımız yolculuktan çok daha fazlasını yapmıştık bugün. Tepinen atların oluşturduğu çamur gölü ayaklarımı kirletiyordu. Sabahtan bu yana ne yemek yemiştik ne de durup dinlenmiştik. Başım dönüyordu. Hadımlığımın at sırtında bana acı vermemiş olması şu anda pek bir işe yaramıyordu. Kalçalarım kas katıydı ve onların arasında kontrol edemediğim periyodik kasılmalara yol açan nabız gibi bir ağrı vardı. Birden fark ettim ki yanından uzaklaştığım için paniğe kapılan İsmail attan düşmek üzere. Kollarımı açarak onu son anda kucakladım. Islığımsı bir sesle nefeslenerek kendi acımı bir kenara attım ve toparlandım. Hanımımı kucaklayıp çamurlu avlunun sonundaki küçük kulübeye götürdüm. Nasıl olsa bizi esir alanlar da bunu emredeceklerdi bana. Kulübe dışarıdan göründüğünden daha büyüktü. Zaten başka türlü hepimiz içeri sığamazdık. Çevresi yığıma taştan bir oda, dağın içlerine doğru yayılan mağara odacıklarının girişiydi. Ocağın yandığı büyük odada iki kişi eşkıyanın başını bekliyordu. Birincisi adamın karısıydı. Çok zayıf bir kadındı. Yüzü peçeli değildi ve bu adamlardan hiç korkmadan onların suratına bakıyordu. Hatta elindeki kepçeyle yaptığı çorbaya musallat olanlara vuruyordu bile. Bu korkutucu manzara İsmail'in peçesine ve bana daha fazla sarılmasına neden oldu. Bir batılı için hadım ne kadar anormalse hanımım için de bu kadın o kadar anormaldi. Benim içinse ikinci kişi daha şaşırtıcıydı. Bir dervişti bu adam. Her ne kadar bu role tam uymasa da kıllı kollarını açıkta bırakarak yoksulların giydiği yünlü bir abaya bürünmüştü. Beni etkileyen bakışları oldu. Bana sanki beni tanıyormuş ve benim de onu tanımamı istiyormuş gibi bakıyordu. Mistikler daima beni rahatsız etmişti. Müslümanlarda da, Hristiyanlarda da aynıydı bu. Bakışları ve tavırları ruhumu aynı şekilde tehdit ediyordu. Kendimi tuzağa düşürülüyor gibi hissediyordum onların karşısında. Ama şu anda beni daha çok ilgilendiren bedenimin tuzağa düşürülmüş olmasıydı. Haydutlar bana ve kollarımdaki yüke girişteki odadan çıkma izni verdiği için mutlu bile sayılabilirdim belki de. Bana gösterdikleri kapıyı açıp arka odalardan birine geçmiştim. Ocaktan uzakta ve yarım düzine keçiyle dolu olmasına karşın böyle bir durumda en iyi yerdi burası. Safiye de bizimle birlikte odaya yollanmıştı. Ama burayı pek benimsemiş görünmüyordu. Kollarını kaldırıp yolculuğun yorgunluğunu üzerinden atmak için uzun uzun gerindi. Bunu yaparken bir dansçı gibi zarifti ama çok huzurlu olmadığı belliydi. İsmail'in ise ayakta duracak hali bile yoktu. Çarşafını ufak ufak ısırmaya çalışan fazla meraklı bir dişi keçi onu daha da korkuttu. İsmail keçiyi yalnızca kızartılmış olarak pilavın üzerinde görmeye alışmıştı. Ve şimdi onların bu kokulu yaşamlarının içinde olmak onu tir tir titretiyordu. Hayvanı kovaladım ve kuru otlardan yapılmış yatakta rahat edebilmesi için elimden geleni yaptım. Hanımım öylesine yorgundu ki keçi kokularına burna alışır alışmaz uykuya daldı. Çarşafını ve peçesini yavaşça açtım. İçindeki elbiselerim bunların sayesinde pek fazla ıslanmadığını görünce sevindim. Birinin odaya geldiğini hissedince onları hemen kapatmaya çalıştım. Ama neyse ki gelen haydutların başının karısıydı. Elinde yeşilimsi, naneli bir çorba ve ekmek peyniri vardı. Onları bıraktıktan sonra tekrar dışarı çıkıp iki eski ama yumuşak battaniye ile geri döndü. Ona teşekkür ettiğimde yalnızca burnunu çekti. Bakışlarıyla sanki bana, "Evet, bana teşekkür edebilirsin. Bunlarla yaşamayı başarabildiğimiz için," der gibiydi. Adamların eve getirmiş olduğu bir yığın zengin ganimete karşın bu kadının tek kişilik çalışması bize neyin daha değerli olduğunu kanıtlıyordu. Bu güzel keçi peyniri, ekmek, kabaca dokunmuş battaniyeler ve parlak renklerdeki kilimler. En azından bizi açlıktan öldürme niyetinde değiller. Ses tonumu Safiye'den bir cevap alabilecek şekilde ayarlamıştım. Kadın daha odadan çıkmadan Safiye çoktan yere çöküp iştahla yemeye başlamıştı. Ekmeğini ısırırken "Tabii ki hayır," dedi. "Ölü rehineler ne işe yarar?" "Demek bizi rehine olarak tutacaklar. Peki ama neden?" "Fidye ve intikam." Safiye'nin bu iki kelimeyi söylerken ki iştah, çorba ve peynir için olandan daha az değildi. Safiye'ye tek gerekli olan Murad'ın gözü önünden hızla kaybolmaktı galiba. Öyle görünüyordu ki şimdi yeni duruma kendini ayarlayıp geleceğini ona göre planlayacaktı. Üstelik bunu yapmakta fazla zorlanmayacağı benziyordu. Ağzını ve ellerini adama çözdürmeyi başarmış ve ciddiyetle yeni duruma ayak uydurmuştu. Deli Orhan'ı gördün. Haydutların başının adını bile öğrenecek kadar yakınlaşmıştı onlara. Adamın sağ gözü yok. İşin doğrusu bu hengamede fark etmemiştim adamın tek gözünün olmadığını. Daha sonra görecektim ki zaten adamın yüzü şefkatle bakma arzusu uyandırmıyordu. Yalnızca insana çarpan bir şiddet yayılıyordu bu surattan. Siyah, çukur, sarkık bir göz kapağı. Kıllı kaşların gölgesinde saklanıyordu. Domuz kılı gibi sakalları simsiyahtı. Bıyıkları öyle uzundu ki neredeyse ensesinden bağlanabilirdi. Ve kafasının önü cas cavlak kazınmıştı. Keçe bir hırka ve o kocaman hayvanımsı başa bir hayli küçük gelen kırmızı bir sarık görüntüyü tamamlıyordum. Onu nasıl kaybettiğini biliyor musun diye sordu Safiye. Bilmiyordum. Senin Sokullu Paşan yapmış bunu. Kızgın bir demirle. Buna inanmadığımı belli eden bir hareket yaptım. Evet doğru. Tabii ki yıllar önce olmuş. Bir paşanın ellerini böyle işlerle kirleteceğini kimse ummaz. Ama yıllar önce ilk görevi sırasında bir yeniçeriyken o zamanlar Vezir-i Azam olan İbrahim Paşa Sultan Süleyman'ın koruması altında dürüst ve sadık Türklerin mallarına kendi adına el koymaya başlamış. Orhan da bu insanlardan biriymiş. Bir derviş gelip onlara haklarına sahip çıkmalarını söylemiş ve onlar da başka bir seçenekleri olmadığı için ayaklanmışlar. Yan odadaki gözlerinde çifte anlam taşıyan dervişi düşünüp ürperdim. Tabii ki İbrahim Paşa ve Yeniçerileri kolaylıkla bunların hakkından gelmiş. Savaşta boğazlanmaktan kurtulanları da bir daha böyle işe kalkışmamaları için ya kör etmişler ya da sakat bırakmışlar. Savunma halinde sanırım Sokullu Paşa yalnızca kendisine emredileni yapmıştır dedim. Evet, bir uşak. Pislik de olsa efendisinin emirlerini yerine getirir. Tek gözü yok, öyle mi? Evet, herhalde Tanrı Orhan'a acımış, Sokullu'nun bir an oradan uzaklaşmasını fırsat bilip tüm acısına rağmen ölülerin arasına kaçıp saklanmayı başarabilmiş. Gözü aka aka dikenlerin ve taşların üzerinde sürünerek canını kurtarabilmiş. Ama tabii malı mülkü bir daha geri gelmemiş. Tek gözünün kalması küçük bir teselli. Eminim Sokullu Paşa yalnızca gerekli olanı yapmıştır. Kendimi yeniden efendimi savunurken buldum. O iyi bir adamdır. İmaretleri ülkenin her yerine yayılmıştır. Evet, peki oralarda sıraya girip dilenenler kim? Onun eliyle kör edilmişler, topağa bırakılmışlar. Adamlar çalışıp kendi ekmeklerini kazanamıyorlar onun yüzünden. Kadınları dul bırakan kim? Çocuklar. Hristiyan çocukları değil bunlar, Türk çocukları. O çocukları onun elleri babasız ve beş parasız bıraktı. Rahatsız bir şekilde İsmail'e baktım. Neyse ki uyuyordu. Onun bunları duymasını istemiyordu. Safiye gözlerime bakarak İsmail için meraklanma dedi. Çok kötü bir kaderden kurtuluyor. Böylelikle o paşa ile evlenmesi gerekmeyecek artık. Orhan'ın bizim için yaptığı planların yürüyeceğinden emin misin? Neden başarısız olsun ki? O tek başına bir adam. Tek gözü kör bir adam. Ve bir avuç arkadaşı bir imparatorluğa karşı mı çıkacaklar? Buna inanamazsın. İbrahim Paşa olsun veya olmasın, Sultan Süleyman ki ona Batı dünyası muhteşem diyor, kendi topraklarında torununa bunun yapılmasına izin vermeyecektir. Ya senin sevgili Murad'ın? Ondan ne haber? Safiye hiç önemsemeden omzunu silkti. Bu dağ geçitlerinin gizeminde Allah Orhan'a yardım elini vermiş. Bir de çılgın dervişlerin ilhamlarında. Böyle fanatik liderliğin zamanı çoktan geçti. Veniero, böylesine soğuk bir şekilde gerçekçilik yapamazsın karşımda. Önceleri hayallerle doluydu. İdealistin. Beni Türk korsanlardan kurtarmaya çalışıyordu. Beni korumak için duvarlara tırmanıyordu. Göz kapaklarını bana bakarak titretti ve ihtiraslı bir şekilde İtalyanca konuşmaya başladı. Bu tarz hareketlerle istediği sonuçları almasına razı olamazdım. Öfkeyle cevap verdim. Teşekkürler. Kendimi öyle bir idealizmden kurtarabilmek için çok uğraştım. Şimdi kötü mü olduk? Olsam yeri değil mi? Ve sen Bafo'nun kızı. Şu haline bak. Bir adamı ayartmak için sersem bir gerdanlığın peşinde Anadolu'nun yarısını turluyorsun. Sonra onu bir kenara fırlatıp hiç tanımadığın bir başka adama yanaşıyorsun. Allah için sen tereyağı gibisin. Seni kim tutarsa onun kokusunu alıyorsun. Soğanlı, sarımsaklı bir el bile olsa. Safiye yarı karanlıkta saçlarını savurdu. Sanki ona iltifat etmiştim. Orhan'ın gücünü küçümsememek gerek dedi. Yıllardır nefretle beslenmiş biri o. Biz de onun esirleriyiz. Murat buradan fersah fersah uzaklarda. Evet dedim. Bilgilerle karnım doymuştu. İsmail'in yanına gittim. Hanımım rüyasında korkunç bir şeyler görüyordu. Bağırdı ve görünmez şeytanlarla savaşıyormuş gibi peçesini çekiştirdi. 45. Oğlan nerede? Bu işi nasıl ona bırakırsın? Tek başına İstanbul'a gitmesine nasıl izin verdin? O artık bir çocuk değil. Kendine gel kadın. O bir erkek. Deli Orhan karısının öfkesini yatıştırmaya çalışıyordu. Ve ona bir atasözü söyledi. Eğer bir erkeğe erkek işi vermezsen o bunu kendisi bulur. O Sokullu'ya ve sultana teklifleri iletmeye oğlumuz kendi gönüllü oldu. Onu görür görmez öldüreceklerdir. Kadın telaşla ellerini sallıyordu. Ona ganimetten bir şeyler verdim. Eğer bu yetmezse Babali'ye girebilmesi için gerekli olanları sağlamak için hırsızlık yapar umarım. Beceremezse benim oğlum değildir ve onun erkekliğinden şüpheye düşerim. Senin yetiştirdiğin çocuk bu. Sorumluluğu sende. Ben de bunları en azından ona bir gelin bulmak için yaptığını sanıyordum. Şimdiye dek içini kavuran nefret yüzünden oğluna karşı en basit görevlerini bile yerine getiremedin. Kanında asil kanı akmadıkça hiçbir kız diyordun. Çok iyi. Sokulu'nun kanına olan susuzluğunun biraz olsun yatışması için dua edip durduğum yıllardır. Bunca zaman sonra artık barışa kavuşup diğer insanlar gibi yaşayabilirdik belki de. Sokulu'nun gelinini alıp kaçırdın. O Hristiyan dönmenin ve kızın onurunu iki paralık ettin. Tamam. Şimdi sultanın torununu oğluna gelin olarak vereceğini söylüyorsun. Evet, bunu fazlasıyla layıktır. Ama görüyorum, görüyorum. Senin aklın başka yerlerde. Sen soyunu tüketerek mezara gitmek istiyorsun. Ben de çaresiz Allah'ın dediğine uymalıyım. Bu atışmadan Safiye adamın İsmail hakkındaki planlarını öğrenmişti. Ama bunu bize söylemek zahmetine asla katlanmadı. Haremdeki rahatlığın tersine keçiler, pireler ve tahta kurularıyla uğraşan bizleri adam yerine koymuyordu. Safiye böyle bir hapse katlanamazdı. Onun dışarıda olması gerekiyordu. Ve bizi esir alanlar onu kaçabileceğine ihtimal vermedikleri için kızı oldukça rahat bırakmışlardı. Aslında kaçmak şu anda onun aklının ucundan bile geçmiyordu. Bunun nedeni adamlardan korkması değildi. Tam aksine, aralarında bulunduğumuz bu vahşilerden çok hoşlanmıştı. Karısıyla yaptığı konuşmayı dinleyen Safiye'nin badem gözleriyle karşılaşınca haydut başı daha da bir köpürmüştü. Odada yalnızca üçü vardı. Kadının gururu kızın varlığıyla incinmiyordu. Ama adam için bu geçerli değildi. Ben Deli Orhan. Dünyadaki tüm hükmedenleri dizlerinin üzerine indiririm diye bağırırken eline geçen sopayı karısına doğru savurdu. Sopa kadına hiçbir zarar vermeden yere düştü ama bir yağın süt kabı devrilmişti. Kendi evimde olsun biraz saygı göremeyecek miyim? Ufak bir çocuğun yaramazlıklarını temizlercesine eğilip ortalığı topladı kadın. Sessizliği çok etkileyiciydi. Yine de Safiye bu sessizliğin içine cesaretle daldı. Of efendimiz! Siz gelecek için böylesine umutlar beslerken Tanrı size yalnızca tek bir çocuk mu verdi? Bence sizin gibi güçlü bir adam bundan hoşnut olamaz. Eğer bir kadın ona gönlünden geçenleri veremiyorsa o da bir başkasında arar bunları. Kadın onu aşağılayarak alaycı alaycı gülümsedi. Kısmen Safiye'nin tuhaf aksanıydı bunun nedeni. Kızın sesi kulağına aptalca ve rahatsız edici gelmişti. Kısmen de dünyada hangi kadının kendisi gibi bir haydutla yaşamını paylaşmaya razı olacağını gülüyordu. Orhan'daki etki ise daha düşündürücü olmuştu. Dikkatle büzülen dudaklardan dökülen efendimiz kelimesi öfkesini bir anda bitirmişti. Ve onun hafif meşrep tonlamasıyla kendisine kaderin sunduğundan daha farklı, daha güzel bir yaşam olabileceğini aklına getirmişti. Öfkesini ayakta tutabilmek için kulübeden fırtına gibi dışarı fırladı. Duygularını saklamaya çalışıyordu. Ama dağlanan gözünü, ki artık bedeninde olmasa da hala onun en hassas yerlerinden biriydi, ovuşturması bütün bu saklanmayı bozuvermişti. Evet, çık da serinle diye homurdandı karısı. Deli Orhan, nekabını hak eden bir çılgınlık içinde odaya geri döndü. Oğlundan o günde bir haber alamamıştı. Çatısının altında sultanın sinirli kadınlarıyla bir gün daha geçirmişti. Ve karısı bütün bunlara bir çocuk oyunuymuş gibi bakıyordu. Tehditkar bir sesle bir kelime daha duyarsam dedi, o zaman sana göstereceğim. Kadın ağzını açtı ama adam onu susturdu. Hayır, o ağlamaklı özürlerini bile duymak istemiyor. Kadın bilge bir şekilde gülümsedi ve adama arkasını dönüp çıkana kadar korkmuş gibi yaptı. Sonra öfkesini Safiye'ye kustu. Şu gözlere bak diye bağırdı. Bir orospunun gözleri. Namuslu bir kadının ona sunduğu şeyleri umursamayan gözler. Fahişe. Bu gözleri biliyorum. Fıldır fıldır hile arayan gözler. Orospu, seni biliyorum. Safiye odadan kaçabilirdi ama bunu yapmadı. Bu hakaretleri sakin sakin, neredeyse zevk içinde dinledi. Çünkü kapı ağzındaki adamın üzerindeki etkisini biliyordu. Bu durumda bile kadından bir tarak istemekten geri durmadı. Kıymetli taşlarla süslü kendi tarağını delikanlı İstanbul'a götürmüştü. Kadın isteksizce de olsa kırık tahta tarağını ona uzattı. Safiye tarağın dişleri arasındaki gri ve siyah telleri sanki yılların tozunu alıyormuşçasına temizlerken adamın odada olmasına özellikle dikkat etmişti. Sonra oturup uzun uzun altın rengi saçlarını taradı. Kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen bir tavır içindeydi. Sabrı tükenen kadın al diye bağırdı. Al bunu. Benim çalışma ve terimin üzerinde yanaklarını pembeleştirip güzelleşiyorsun. Mutfağımı şeytan tüyleriyle dolduracağına neden yararlı bir şeyler yapmıyorsun? Kıza bir iyi uzattı. Safiye bunu aldı ve küçümseyerek bu nedir dedi. Bir iyi aptal kız diyen kadın zafer kazanmış gibiydi. Orhan kapı ağzındaydı. Her şeyi duyup görebiliyordu. Karısının çok salak olduğunu düşündü. Bir iyi mi? Safiye bu kelimeyi bilmiyordu. Aleti kibar bir şekilde ama oldukça beceriksiz tutuyordu. Kadının yaptığı tüm çalışma kaybolup gidebilirdi. Aptal kafalı şey diye homurdanan kadın iyi kızın elinden aldı ve onu sertçe itti. Kadının hakaretleri sonunda Safiye'nin sinirini bozmuştu. Küçük bir çığlık attı. Aptal kafalı olan sensin köylü diye hırlayan Orhan kadını Safiye'nin yanından uzaklaştırdı. Senin gibi ellerini iyiyle yıpratmayacak kadınlar da olduğunu bilmiyor musun sersem? Geri giden kadın hiçbir yararı olmayan başkasının kanıyla beslenen yavşaklar dedi. Sen de kaç kere bunu söylemiştin. Senin aklını karıştıracak kim bilir kaç Türkçe kelime biliyordur bu kız. Allah şahidim olsun ki senin kafanı karmakarışık eder bu kızın sana lüks hayatla ilgili olarak söyleyeceği laflar. Üstelik buraya yeni gelmiş ve dilimizi de o kadar iyi bilmiyor. Sanki sen lüks hayatı çok iyi biliyorsun diye adamla alay etti kadın. Ve belki de hiç söylememesi gerekeni söyledi. Yıkanmak örneğin. Bu senin pek de bildiğin bir şey değil. Ve kız da bunun farkındadır. Yıkanmak, yıkanmak. Şimdi kimin kafası karıştı? Belki de sudan korkuyorsundur. Hiç yanına yanaştığını görmedim de. Adam olmayan gözünü ovaladı. Safiye'nin elindeki tarağı alıp fırlattı. Ve kızı ayaklarının dibine çekti. Tarak yere düşünce ikiye ayrıldı. Biraz önce kadının sertliğinden ötürü bağıran kız, adamın bu haşin tavrından hiç korkmuşa benzemiyordu. Sana köylünün kim olduğunu göstereceğim diyordu adam. Kadın, iddiaya girerim ki kedi gibi sudan korkuyorsun diye inatlaşıyordu. Sana göstereceğim diye tekrar bağırdı adam. Ben de en az sultanın oğlu kadar iyiyim. Ve ne zaman istersem o zaman yıkanırım.